Ayrım 3.
Ya da dedeleri Londralı olanları pek azdır. Hatta böylesi bir cinsin büyük ölçüde tükenmiş olduğu da söylenebilir. Mr. Gerek geçtiğimiz yıl, gerek dün ya da bugün, hatta yaşamakta olduğumuz şu sıra, bu yaratıklardan 450 bini Londra olarak adlandırılan dibinde, yoksul ve perişan bir biçimde ölmektedir. Bunların nasıl öldüğü üzerine düşünürseniz, bunun için dünkü gazeteden bir haberi aktarabilirim. İhmal ve dikkatsizlik. Dr. Wynne Westcockty, Doğu Sokağı'nın 33 numarasına geçtiğimiz çarşamba günü ölen 77 yaşındaki Bayan Elizabeth Cruz'un ölüm nedenini soruşturmaya gitti. Ölünün ev sahibesi Bayan Alice Matheson, kiracısını son olarak geçen pazartesi günü gördüğünü söylerken kiracısının yalnız yaşadığını da bildirmiştir. Horborn Mahallesi muhtarı ise adı anılan kadının 35 yıldan beri orada oturduğunu bildirmekte. Bu tanık çağrıldığı zaman ölenin korkunç bir durumda olduğunu anlatmış ve bu arada ölüyü taşıyanların dezenfekte edildiğini de açıklamıştır. Doktor Chase Fendel ise ölüm nedeninin kötü gıdalardan oluşmuş bir kan zehirlenmesinin, ihmal ve dikkatsizlikten çevre sağlığının yeterince iyi olmadığından oluştuğu sonucuna varmış ve bunu kabul eden jüri de ölü için defin iznini vermiştir. Ölüm olayının en şaşırtıcı olan yanı ilgililerin büyük bir titizlik ve soğukkanlılıkla karar vermiş olmalarıdır. 77 yaşındaki bir kadının ölümünü ihmal ve dikkatsizliğe bağlamak bence fazla iyimserliktir. Sadece ve sadece kendi ihmalleri sonucu ölen kadın ölümünü belli etmiş ve toplumda kaygısızlık içinde yeniden kendi işine dönmüştür. Mr. Pigou, Yok Olan Onda Bir adlı yapıtında şöyle demekte. Bu kişiler ya bedenlerinin güçsüzlüğü, ya zekalarının darlığı, ya da kas yetersizliği ve ya da bunların hepsinin bir araya gelmesinden yetersiz ve isteksiz bir duruma düşmekteler. Genel olarak zeka açısından o denli yetersiz durumdadırlar ki sağlarını sollarını ve bu arada evlerinin numaralarını bile unutabilmektedirler. Bedenleri genellikle güçsüz, sevgileri sapıktır. Bu arada belirtmek gerekir ki içlerinden hiçbiri aile yaşamının ne demek olduğunu kavrayamaz. 450 bin kişi büyük bir topluluktur. Genç itfaiyecimiz de bunlardan biridir ve pek az olan diyebileceklerini söylemesi için bir yığın zamanın geçmesi gerekmiştir. Ben bu anıların tümünün birden konuşmasını duymak istemem. Ama merak ettiğim de şu, acaba Tanrı onları işitmekte mi? 5. Uçurumun kıyısındakiler. Doğu yakasındaki bilgilerim başlangıçta çok geneldi. Sonraları ayrıntılara inmeye başladım ve gördüm ki bu sefaletin içinde hala mutluluğun sürdüğü yerler de var. Arada bir küçük esnafın, zanaatçıların oturduğu sokağın sıra sıra evlerinde kaba ama yine de bir mutluluğun olduğunu hissettim. Akşamüstleri erkekler ağızlarında pipo, kucaklarında çocuk, karılarıyla birlikte kapı önlerine oturuyorlar, kadınlar neşeli kahkahalarla bir arada dedikodularını sürdürüyorlardı. Onların mutlu oldukları apaçıktı çünkü çevrelerini saran sefaletten uzaktılar. Yine de bu hoşnutluk yalnızca karınlarının dolu olmasından doğan sıkıcı bir durumdur. Düş gücünden yoksun, budala kişilerdir bunlar. Din onların uzağındadır. Görünmeyen onları ne korkutur ne de rahatlatır. Bunun farkında bile değillerdir. Dolu bir karın, akşamları yakılan pipo, alışkanlık haline getirdikleri bira ve bütün düş, istek ve dilekleriyle yaşamak onların tek özlemleridir. Bütün bunlar böyle olsaydı o zaman bir sorun kalmazdı. Gerçekte işin temeli hiç de böylesi değil. İçine yuvarlandıkları bu sessizliğin anlamı çürümede, çözülmede kaynaklanan hareketsizlikten çıkmadı. İlerleri yoktur ve bu yokluğun onlar için anlamı uçuruma yuvarlanmakla ortaya çıkar. Kendi hayatlarında bu düşüş yeni yeni başlamış olabilir ama bir miras gibi çocuklarına ve torunlarına geçer. Burada insanlar istediklerinden daha azını elde edebilmektedirler ve elde edilmiş azlıktan da az olan açıktır ki biriktirilemez. Gerçekte kent yaşamı insan için hiç de doğal değildir. Ama Londralılarınki doğallıktan o denli uzaktır ki erkeği kadınıyla işçiler buna dayanamazlar. Kafalarla bedenler arasında bir yığın engeller ve uçurumlar vardır. Taşra'dan olanca gücüyle gelmiş olan işçi bir sonraki nesil için kötü işçiliği çıkarır ortaya. Sürekli baskı ve itilmeleriyle yaşama savaşı veren ikinci işçiler babalarının yaptıkları işi beceremezler. Uçurumun dibine giden yola girilmiştir artık. Başka hiçbir etkisi olmasa bile kaçamayacağı soluk almak zorunda olduğu hava onu maddi ve manevi olarak yıkmaya yeter. Taşra'da olduğunca canlı bir biçimde sürdüremez yaşantısını. Biz doğu yakasının bol mikroplu havasını bir yana atalım ve Londra'yı tüketen dumana gelelim. Kew Garden'ın yönetim kurulu üyelerinden Sir William Tisleton, bitkilerin üzerine birikmiş duman artıklarını inceledi. Ulaştığı sonuçlara göre Londra'nın içinde ve çeyrek mil kare dışında biriken kurumların ve hidrokarbonların ağırlığı 6 tonu bulmaktadır ki verdiğimiz sayı yalnızca bir haftalık birikimi göstermektedir. Bu hesaplarla ulaşılan sayı korkunçtur. Londra'nın her çeyrek mil karesine haftada 1248 kilo kurum ve katran birikmektedir. Geçtiğimiz günlerde St. Paul Katedrali'nde saçaklardan biriken kristalize olmuş kireç sülfatı toplanmıştır. Bu havadaki sülfürik asitin taşlar üzerinde gerçekleştirdiği etkiden oluşmaktadır. Evet, bu atmosferdeki sülfürik asit Londralı işçilerce tüm yaşam boyu solunmaktadır. Bu nedenle kaçınılmaz bir biçimde şu oluyor. Londralı çocuklar daha gençliklerinde çürümüş oluyorlar. Oysa yapılan savaş da taşradan yeni gelen güçlü işçilere karşıdır. Hemen bütün ağır işlerde çalışacak işçiler Londra'nın dışından getirilmektedir. Örnek mi istersiniz? Londra polisine kayıtlı elemanlarından 12 bininin kaydı Londra dışı olduğu halde yalnızca 3 bini Londralıdır. Böylesi durumda insan ister istemez kenar mahalledeki uçurumun bir insan yeme makinesi olduğunu düşünüyor. Dolu karınlarıyla mutlu oldukları inancında olan küçük esnafın, zanaatkarların sokağından geçtiğimde onlar için duyduğum kaygı ve acıma, uçurumun dibinde ölmekte olan 450 bin kişiye oranla daha fazla oldu. Onlar hiç olmazsa ölmek üzereler, oysa bunlar 2-3 nesil sürecek bir yok oluşu yaşayacaklar. Ama bütün bu söylediklerime karşın hayatın niteliği hala iyi ve bu insanlar iyi koşullar altında iyi olanaklarla daha uzun yıllar yaşayabilirler. İçlerinden büyük adamlar, kahramanlar ve sanatçılar çıkabilir ve onlar için çalışabilir. Bu küçük insanların mahallesinden atılıp da uçuruma yuvarlanmaya başlayacakların temsilcisi sayabileceğim bir kadınla tanıştım. Kocası bir tesisatçı ve sendika üyesi. Ama tesisatçılığı pek iyi olmadığı için de sürekli iş bulamıyor. Gerektiğince güçlü ve girişken olmadığı için de tuttuğu işte uzun süre kalması olanaksız. Bu çiftin iki çocuğu var ve hepsi birlikte sözde oda olarak niteleyebileceğimiz iki deliğe sığınmışlar. Haftada 7 şilin ödüyorlar buraya. Ocak ve sobaları yok. Yemeklerini şöminenin içine yerleştirdikleri hava gazı ocağında pişiriyorlar. Sürekli olarak hava gazı kullanacak gelire sahip olmadıkları için de bir yöntem geliştirmişler. Deliğe attığınız bir peni ile gaz gelmeye başlıyor ve saptanan süre bitince de gaz kendiliğinden kesiliyor. Kadıncağız bir penilik gaz açıp kapayıncaya kadar tükeniyor. Bu nedenle de yemeklerimizi yarı pişmiş olarak yiyebiliyoruz dedi. Açlık giderek onların bir parçası haline gelmiş. Çoğunlukla daha fazla yiyebilmek isteğinde oldukları halde yarı aç yarı tok kalkmışlar sofradan. Uçuruma düşüş bir başladı mı sürekli gıdasızlık insanın yaşam damarlarını sömürmeye ve gücünü almaya başlar. Düşüşü hızlandıran en büyük etkenlerden biridir bu. Kadın da ağır işçidir artık. Sabahın 4.30'undan akşam son sokak lambası sönene dek atkı önlük örmektedir. Bir düzinesi için 7 şilin alıyor. Demek ki tanesi 145 kuruş. Kocasının iş bulabilmek için sendikalı olması gerekiyor ve bu iş için de haftada 1,5 şilin ödemeli. Bir iki kez grev zamanında iş almaya kalkmışsa da sendika her seferinde ceza olarak 17 şilin kesmiş. Kızların büyüğü haftalığı 375 kuruştan bir terzinin yanına girmiş, durgun mevsimde çıkarılmış. Üstelik alınırken ödenen bu denli düşük ücret giderek artması koşulu ve mesleği öğrenmesi öne sürülerek ödenmiş. Ardından haftalığı 5 şiline bir bisiklet fabrikasına girmiş ve 3 yıl sürmüş bu. İşiyle ev arasında çok uzun bir mesafe bulunduğundan sık sık geç kalmış ve onlar da aynı şekilde ceza kesmişler. Gerçekte kadının ve erkeğin oyunu bitmiştir. Uçurumdadırlar artık. Hiçbir tutunacak yerleri kalmadığından uçurumun dibinde sayılabilirlerdi. Ama ya kızlar? Sürekli gıdasızlık içinde kafaca, ahlakça ve bedence bozulup domuzmuşçasına yaşamak kalmış onlara. Ben bunları yazarken hava her türlü düzenbazlığın ve rezaletin mübah olduğu bir iğrençlik içinde karardı. Komşu evde bir kavga sürüp gidiyor ve bunları ilk işittiğimde köpeklerin boğuştuğunu sanmıştım. Bir süre geçince bunların insanlar tarafından çıkarıldığını anladım. Üstelik bunlar kadındı. Sarhoş kadınların kavgasıydı ve insanın düşünmek bile isteyemeyeceği bu kavgaları işitmesi çok güçtür. Kavgalar genel olarak şöyledir. Birbirini tutmayan bir yığın lafın ardından ciğerleri parçalanırcasına çıkmış çığlık ve bunların arasından ayrı ayrı seçilebilen sesler. Bir çocuğun ağlaması, genç bir kızın yalvarışları ve ardında katı bir cümle. Vurdun bak, vurdun işte. Daha ne olacaktı ki? Bu olayı gören evlerin pencereleri seyircilerle dolmuştur. Vuruşların sesiyle birlikte edilen küfürleri duyabilirsiniz. Benim tesellim kavgayı görmeyecek bir yerde olmam. Küçük bir ara ve bırak o çocuğu. Sonra 4 yaşlarındaki bir çocuğun iç paralayan çığlığı ve onlarca kez yinelenen aynı cümle. Şimdi yersin kafana taşı. Sonra da sanırım taş kafaya indiğinden olacak acı bir çığlık sarıyor ortalığı. Bir kısa aralık ve bayılmış kavgacıyı ayıltma işlemi. Çocuğun sesini yeniden duyabilirsiniz ama bu kez korkulu değil, yorgun. Ardından yine yükselen, giderek yükselen sesler. Evet, evet ya, evet. Ve sürüp gidiyor iki tarafın inatçılığı ve kavgacılığı. Kavgacılardan birisi oldukça üstün gelmiş olacak ki, yetişin adam öldürüyorlar diye bir ses yükseliyor. O da yok oluyor. Herhalde adam iyice gırtlağı sıkmıştır diyorsunuz ama yeni sesler katılıyor kavgaya ve bu arada gırtlağını kurtarmış olmalı ki yeniden ve daha yükseklere ulaşıyor çığlığı. Bir genel homurdanış yeniden başlangıç. Bir sessizliğin ardından genç kızınki. Tabii anamın yanını tutacağım orospu. 5 kez yenileniyor bu. İstediğimi yaparım ben. Anaların, kızların, çevredeki herkeslerin katıldığı bir kör dövüşüdür. Bu arada dışarıya çıkan ev sahibini arka merdivenlerden kavgayı izleyen kızını içeri aldı. Bense bütün bu olanların onun ahlakı üzerindeki etkilerinin neler olduğunu düşünüyorum. 6. Tava sokağı ve cehenneme bakış. Mile End yolundan aşağı doğru yürürken 3 kişiydik. İçimizden birisi kahramandı. 19 yaşlarında zayıf ve incecik bir delikanlıydı. O kadar inceydi ki küçük bir rüzgar bile esse onu önüne alıp sürükleyebilirdi. Alevle yanan heyecanı içinde sancı çeken bir sosyalistti. Kürsüde ve masa başında pek çok konuşma yapmış ve Boer Savaşı'ndan önce de bir yığın çalışmaya katılmıştı. Hani neşesi şimdilerde bile İngilizlerin düşündükçe canını sıkan ünlü Boer Savaşı. Yolda giderken başından geçenleri anlatıyordu. Parklarda, otobüslerde üzerine saldıranlar, birbiri ardınca kürsüye çıkıp konuşmacıyı alaşağı eden serseriler, gözü dönük bir kalabalıktan yediği dayaklar ve kilisedeki ablukaya alınmaları. Kırılan camlar ve polislerin yetişmesine kadar arkadaşlarıyla birlikte verdikleri omuz omuza savaş. Serserilere karşı dövüşmüştü. Kırılan camları alt üst edilmiş ortalığın anlatılmasıyla süren konuşma biterken, yayılı güçlü insanları ne denli kıskandığımı bilmezsiniz. Bu ince bedenimle iş kavgaya döküldü mü bir şey yapamıyorum diyordu. Yürürken arkadaşlarıma tepeden bakarken sevgili Batım'ı anımsayıp orada kıskandığım güçlü yiğitleri düşündüm. Bu genç ve yiğit arkadaşlarıma bakarken onun yol kenarına barikatlar kurup dünyaya henüz insanların mertçe ölmeyi unutmadıklarını gösterdiğini düşündüm. Bu arada bir ayakkabı imalathanesinde çalışan diğer arkadaş konuşmaya başlamıştı. Yürekliyimdir ben, yürekli. Dükkanda çalışan diğer arkadaşların hiçbirine benzemem. Onlar beni insan soyunun güzel bir örneği olarak gösteriyorlar. Tam 70 kilo gelirim. Kendisine 85 kilo olduğumu söyleyemediğimden memnun kaldığımı belirttim. Zavallı adam. Sağlıksız bir yüzü, yamru yumru bir bedeni ve çökük omuzları vardı. Bunların hepsi ağır çalışmanın sonucuydu. Oysa yürekli ve sağlam bir adamdı kendi tanımladığı biçimiyle. Boyun kaç? Kasılarak 1.70 dedikten sonra dükkanda çalışan diğer arkadaşlar diyecekken senin dükkanı bir göreyim dedim. Dükkan şu anda çalışmıyordu ama ben görmek istiyordum. Lemon sokağını geçince Spitalfield'den sola döndük ve Tav sokağına girdik. Sokağın içinde çamura bulanmış kurbağalar gibi bir yığın çocuk gürültüyle oynuyordu. Dar bir kapı ağzından geçtik. Burası öylesine dardı ki eşiğe çökerek analığın tüm kutsallığını bir yana atıp çocuğunu emziren bir kadının üzerine basıyorduk. Kadının ardındaki karanlık holden kurtulup merdivene tırmanmayı denedik. 3 kat çıktık. 50 santim genişliğindeki sahanlıklar pislikle doluydu. Ev olarak adlandırılan bu yerin 7 tane odası vardı. 6'sında 20 kadar insan oturuyordu. Bunlar bu odalarda uyuyor, yemek pişiriyor ve oturuyordu. 7. odaya girdik. Ötekilerden küçüktü ve ortaya yerleştirilmiş iş masası dönülecek yer bırakmıyordu. 5 kundura kalıbı vardı ama ben bunlarda çalışacak kişilere yer göremedim. Odadaki boşlukları, ayakkabı kutuları, saya malzemeleri dolduruyordu. Bitişik odada 6 çocuklu bir kadın yaşıyordu. Öteki delikte ise veremden ölmek üzere bir oğlu bulunan bir kadın. Anlattığına göre kadın sokaklarda karamela satıyor ve hastanın ihtiyacı olan sütün parasını bir araya getiriyormuş. Oğlu ancak haftada bir gün et tadabiliyormuş. İşçi arkadaşım öksürmesi korkunçtur dedi. Çalışırken işitiyoruz da öylesine korkunç ki. İş olduğu zamanlar arkadaşım 4 arkadaşıyla birlikte bu odada çalışıyor. Tepelerinde yakılan bir lamba oluyor ve 5 kişinin soluk alıp verdikleri bu odaya fazladan bir de lambanın isi katılıyor. Arkadaşım işinin iyi olduğu zaman haftada 30 şilin kazandığını söyledi. Ama bu parayı en ustamız kazanabilir. Günde 14 saat çalışmak ister. Hem de nasıl bir çalışma. Terden sırılsıklam oluruz ve inan ki seyretsen gözlerin kararabilir. Ağzımdan çıkan çivileri bir makine bırakıyor gibidir. Şu ağzıma baksana. Baktım ben de. Madenle temastan diplerine kadar kararmış ve çürümüştü dişler. Dişlerimi düzenli bir biçimde yıkarım, yoksa daha kötü olur diyordu oysa. Ardından işçilerin kirayı paylaştıklarını ve malzemeleri kendilerinin sağladığını söyledi. Peki ama dedim, bu iyi iş mevsiminin uzunluğu ne kadar ve sen bu süre içinde ne kazanıyorsun? 4 ay dedi. Yılın geri kalan bölümünde ise haftada en çok 10-20 şilin kazanabiliyordu. İçinde olduğumuz hafta ise yarısı geçmiş olmasına karşın arkadaşım 4 şilin kazanabilmişti. Sonra sürdürdü konuşmasını. Bu yıl meslekteki son yılım olacak. Artık sayalar elle yapılmayacak, firmalar makineyle iş görmeye başladıkları için biz de çalışamayacağız artık. Bu arada holdeki çocukları geçip kadının üzerinden atlayarak dışarı çıktık. Belediyenin teneke mahalleleri için gerçekleştirdiği işleri de gezdik. Burada oturan işçiler, el sanatkarları ve esnaflar daha çok olduğu halde sağlık koşulları iyiydi. İnsanın gözünü karartacak kadar çabuk çalışan, ağzından makine gibi çivi atan ve yürekli, insan soyunun güzel bir örneği olan arkadaşım, "Şimdi sana Londra'nın ciğerini göstereceğim," dedi. "Spitalfield bahçesi. İsa'nın kilisesinin gölgesi Spitalfield bahçelerine uzanmıştı ve kilisenin saatinin 3'ü gösterdiğini gördüm. Ayrıca görmek istemeyeceğim bir şeye de tanık olmuştum. Benim gül bahçemden daha da küçük olan burada tek çiçek yoktu. Biraz çimen görülüyordu ortalıkta ve bunların üstü kimse uyumasın diye dikenli tel ve demir kazıklarla örtülüydü. Biz içeri girerken yaşlı bir kadın geçti aramızdan. İki kirli çıkını vardı. Biri göğsüne, diğerini de sırtına gelecek biçimde asmıştı. Kadın evsiz barksız, zavallı bir aylaktı. Bir salyangoz gibi evini sırtında taşıyordu. Çakıl döşeli yoldan yürüdük. İki yanda yoksul, tükenmiş, insanın yüreğini sızlatan insanlar oturuyordu. Pislik içindeydiler ve hepsinde akla gelebilecek tüm deri hastalıkları vardı. İliklere kadar işleyen soğuğuyla bir rüzgar esiyordu ve bu insancıklar birbirlerine yaslanmış uyukluyor ya da uyumaya çalışıyordu. Bir yanda 18'den 70'ine 20 kadar kadın oturuyordu. Bir tahtanın üzerine yerleştirilmiş bir de bebek vardı aralarında. Ona bakan da yoktu. Öte yanda birbirlerine yaslanmış uyuyan iki adam vardı. Az öteye de bir aile yerleşmişti. Kucağında çocuğunu uyutan bir ana, dost da olabilirdi. Ve koca ayakkabısını onarmaya çalışıyordu. Bir başka yanda kadınlardan biri elbisesinden sarkan iplikleri kesiyor. Yanındaki de bir iğle elbisesini yamıyordu. Ötelerde sevgilisinin dizinde bir genç uyuyordu ve sevgilisinin durumu da kendisininkinden pek farklı değildi. Benim dikkatimi çeken bu uyumaydı. Nedendi acaba? Neden bunlardan çoğu uyumaya çalışıyordu? Bunun nedenini sonradan anladım. Parklarda geceleyin uyumak yasaktı ve hemen hepsi uyumasalar bile uyumaya çalışan kişilerdi. O denli uyuşukluk içindeydiler ki bizlere dikkat eden bile olmadı. Londra'nın ciğeri ha? Hayır, burası ciğer değil, çürümekte olan bir açık yara dedim. Ardından da beni neden buraya getirdiniz diye sordum. Yanımdaki rehberim verdi yanıtı. Çünkü buradaki kadınlardan çoğu kendilerini iki meteliğe bile satarlardı ondan. Oysa öte yanda sosyalist genç korkunç bir tiksintiyi yaşıyordu ve sonunda yalvarmaya başladı. Ne olur gidelim buradan. Ötekinin neşesine karşı bu arkadaşımın başka neler söylediğini bilemiyorum şimdi. 7. Victoria madalyalı adam. Düşkünler evinin geçici yatakhanesine girmek sandığım gibi kolay olmuyordu. Başarısızlığa uğrayan iki denemenin ardından üçüncüsüne giriştim.